Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, merhaba.
Evet hocam, önemli gelişmelerin ve 3. Dünya Savaşı yaşanır mı gibi soruların da sorulduğu bir dönemdeyiz. Maalesef Siyonist İsrail ve onun destekçisi Amerika Birleşik Devletleri bundan 7 gün önce İran'a saldırı başlattı. Bu saldırılar İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesiyle başladı. Onu hedef almakla başladı. Onunla birlikte yine İran'ın üst düzey isimleri öldürüldü bu saldırılarda. Ve sonrasında da işte 7. gündeyiz ve bu saldırılar, karşılıklı misilleme, çatışmalar devam ediyor. Nereye evrilecek, ne olacak, ne bitecek, dünyayı ne bekliyor? Bütün bunları konuşacağız programımızda. Ama öncelikle bu noktaya nasıl geldik? Hamaney'in öldürülmesi, burada amaç ne? Bir rejim değişikliği mi? İran'ı yeniden kurgulamak mı? Hamaney'in öldürülmesi ne anlama geliyor? Bu sorularla başlayalım. Çünkü kıvılcım burada ortaya çıktı. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçen hafta programımızı yaptığımız vakitlerde dedi ki her an yani evet, bir saldırı olabilir. Genelde bu cuma akşamları bu Venezuela operasyonu olsun diye.
Piyasalar kapandıktan sonra değil mi?
Kapandıktan sonra yapılıyor.
Evet.
Ve nitekim de beklenenin aksine, çünkü bir müzakere süreci vardı. Önce Umman'da, sonra Umman'ın başkenti Maskat, sonra Cenevre'de bu nükleer silahların uranyum zenginleştirilmesi konusunda Amerika ile İran arasında görüşmeler varken, daha görüşmeler herhangi bir şekilde sonuçlanmamışken bombardıman başladı. Aslında bombardımanın ve bu savaşın başlatılmasının yegane sebebi İsrail Amerika'ya diyordu ki ben bombalanmaya başlayacağım. Yani sen bilirsin. Yani bu aba altına sopa göstermek. Çünkü evet, Amerika'nın gizli bir anayasası maddesi gibidir. Yani İsrail'i korumak ve kollamak zorundaymış gibi. Dolayısıyla birlikte hareket edildi ve ilk atışta da ve öldürülen Hamaney dediğim şey velayeti fakihtir.
Sadece, ne demek hocam o?
Sadece İran açısından değil, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Irak'taki, Lübnan'daki, Yemen'deki, bütün o hatta Bahreyn'deki Şii nüfus açısından yani peygamberden sonra gelen kişi konumundadır. Yani şu anda
bir nefi halife gibi mi?
Yani düşünebiliyor musun? Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi hadisesinden sonra hala onlar Aşura gününde
zincirle kendilerini döverler.
Yani bu Hamaney'in ilk böyle başlangıçta vurulması Batı'nın aslında o diasporadaki rejim karşıtı insanların dilinden İran'a bakış açı ve sakat bir bakış açısından kaynaklanan bir durum. Çünkü sandılar ki Venezuela'da Maduro'yu yatağından alıp
ABD'ye götürünce kaçırınca,
yerine de Rodriguez'i koyunca Venezuela petrollerine çöktüler ve sistem istedikleri gibi oldu. Çok ucuza mal oldu. Şimdi direkt Hamaney'e böyle bir suikastle ortadan kaldırdıktan sonra yönetim erkinden zaten Genelkurmay Başkanı'ndan tutun da yani üst düzey çok sayıda insanlar da burada
öldürüldü. Tabii bu, hemen belirtelim, uluslararası hukuka aykırı bir durum.
Zaten
yani devletler hukukuna vesaire.
Bu saldırı aykırı olduğu gibi devlet başkanının
hedef alması
daha da vahim. Enteresandır, bunu nasıl buldu diye söyleniyor.
Evet.
Trafik ışıklarından. Türkiye'de İstanbul Belediye Başkanı seçilen şahsın, şu an hapiste olan şahsın ilk iş olarak bu verilerin yurt dışına, yani şu anda İstanbul'un bütün trafik kameralarından,
MOBESE
görüntülerinin okyanus ötesinde birilerinin elinde olduğunda burada söyleyelim. Yani Hamaney o MOBESE görüntüleri takip edilerek bu suikaste tabi tutuldu. Bir diğer şey yapalım, 15 Temmuz olmamış. Yani
Düşünelim.
Düşünelim. 10 yıl geriye gidelim. Hı hı. Ve Türkiye diyelim ki İsrail'le, Amerika'yla böyle bir mücadeleye girişti. Ve o kadar polis, o kadar asker atıldığı halde hala FETÖ'nün izleri vardır. Yani hırsız içeride olunca kapı kilit tutmuyor. Hı hı. Hamaney öldürülüyor. Yani üstelik yani en üst manevi otorite enkazdan çıkarılırken
fotoğrafı çekiliyor.
Fotoğrafı çekiliyor.
Netanyahu'ya
oradan Trump'a gidiyor. Daha dünya basını görmeden. Oradaki Mossad ajanları, CIA ajanları orada enkazın başında. Hı hı. Yani bu vehamet, yani nasıl ki şeyde Kesnezani hareketi vardı.
Evet.
Saddam
Irak'ta.
Irak'ta. Irak ordusu bir kurşun atmadan Irak işgale hı hı. uğradı. Bizde nasıl FETÖ hadisesi vardı? İran'ın içerisinde de şu anda içlerinde
Yahudi yapılanma var.
Yani
Siyonist yapılanma.
Mossad'ın, CIA'nin cirit attığı bir evet. İran var. İran'ı şu anda Amerika'nın bombardımanı değil, içerideki hainler
evet.
dize getirdi.
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın bir ifadesi vardı. Şahit evet. olmuşsunuzdur. İsrail'le mücadele edecek bir birim kurduk. Bu birimin başkanı ve altındaki kişiler Siyonist ajan çıktı diyor. Evet.
Şimdi bizim coğrafyamızda satın alacak insan bulmakta zorlanıyor insanlar. Yani diyelim ki isim vererek söyleyelim. Türkiye'de mesela TESEV'de bir vakıf var. Geliyorlar işte küreselci hı hı. ekibin. Normalde işte öğrenci bursu veriyormuş gibi, eğitimi filan destekliyormuş gibi ama sonuçta istihbarat topluyor, bilgi topluyor. Kim ne yapıyorlar vesaire. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de bu tür operasyonlarda artık dünya savaşı deniyor ya, bence düşük yoğunluklu dünya savaşı başladı. Üçüncü dünya savaşı.
Evet.
Ukrayna'da görüyorsunuz işte Rusya ile Ukrayna arasında ve eskiden o kılıçla yapılan, daha sonra otomatik silahlarla cephede çata çat yapılan savaşların yerine
füzeler
artık
abi.
Füzeler. Yani şöyle düşünelim, 3 yıl sonra 5 yıl sonra Allah muhafaza Türkiye böyle bir çatışmanın içerisine girdiğinizde artık o Baykar'ın, Selçuk Bayraktar'ın o İHA'ları, SİHA'ları, bizim Kaan'larımız,
Kızıl Elmalarımız,
Kızıl Elmalarımız evet. artık bunlar cephede
savaşacak.
Savaşan veyahut da işte füzeler vesaire. Yani hibrit bir savaş teknolojisine geldik. Bu savaş nereye evriliyor? Bir hafta oldu. Hı hı. Cephane durumu savaşın seyrini belirleyecek. İran'ın tek bir avantajı var burada. Yani dronları 20-25 bin dolara mal ediyor. Ve o bir drone'u düşürmek için de Patriot'tan
milyon dolarlık
işte 2-3 milyon dolara
evet.
onu düşürüyorlar ama siz yani 20-30 bin dolarlık bir drone'u 2-3 milyon dolarlık bir evet. hava savunma sistemiyle düşürüyorsunuz. Başarı diyorsunuz. Düşüremediğin zaman da zaten hedefine ulaşmış oluyor. Şu anda cephaneliğimiz, mühimmatımız dolu denilmesine bakmayın. Zelenski'den bile mühimmat talep etmişler
evet.
Amerikalılar. Yani buna dayanılır gibi değil. Yani devasa bir
bombalama var. Evet.
Gider.
Harcama var.
Hem İran için hem de Amerika için bu söz konusu. Yani İran bu işi sonuna kadar yani gidebildiği yere kadar götürecektir. Amerika'da İsrail'in kuyruğuna takıldığı için İsrail'de savaşı yayabildiği kadar
evet.
etrafa sıçratmaya çalışacaktır. Peki durduracak şey nedir? Birincisi Amerikan iç kamuoyu. O MAGA hareketi şimdiden başladı. Diyor ki bu biz yani İsrail'e tehditse bize ne diyor. Yani İsrail'in savunması için diyor biz niye bütün ekonomimizi,
askerimizi
seferber ediyoruz ve Amerika'nın şu anda savaşa desteği %20'lerin altına düşmüş durumda. Yani Amerikan
evet.
halkının böyle bir şeyi yok. Birincisi bu. İkincisi Körfez'deki ülkeleri, yani oradaki Amerikan üslerini önce vurdu. Enerji nakilatları
evet.
felç edildi. Körfez'deki o ülkelerin Amerika'ya baskı yaparak, yani durdurun bu savaşı artık biz nefes alamıyoruz gibisinden. Bir de cephanenin tükenmesi. Yoksa normal şartlar altında ne İsrail'in ne de İran'ın öyle kolay kolay ateşkes yapmaya pek de niyeti gözükmüyor açıkçası.
Şimdi Hamaney öldürüldü. Peki ABD burada amacına ulaşabildi mi? Bir bu. İkincisi, yerine kim geçecek hocam? Trump diyor ki benim belirlediğim bir isim geçecek. Nasıl Venezuela'da yaptıysam diyor. İran'da da öyle olmasını istiyorum diyor. Ne anlama geliyor
şimdi,
bu?
Şimdi buna biz güç zehirlenmesi de diyebiliriz. İşte Venezuela, İran'ı halledersek sırada Küba var diye onu da telaffuz etti. İşte Grönland var diyor. Bu şekilde siz en yakın müttefiklerinizin bile karşı cephede saf tutmasını sağlıyorsunuz ve göreceksiniz yakın bir gelecekte dünyada hatırı sayılır. Yani bir ülke topluluğu Amerika'ya karşı tavır alacaktır bu gün be gün. Mesela Avrupa sanki Amerika'nın yanında duruyormuş gibi, fakat şu anda petrol fiyatları, biz işte çok az hissediyoruz, Shell Mobil sistemine falan geçildi ama hele hele doğal gaz, biz şu anda Tuz Gölü'nün altında
depolama
tesislerimiz olduğu için pek fazla hissetmiyoruz. Ama Avrupa'da şu anda %50 doğal gaza zam geldi ve doğal gaz da bulunmuyor. Yani zamlı olması bir yana, bir de yok. Şu anda kim satıyor onlara doğal gazı? Amerika kaya gazı satıyor. Yani bu kaostan, kargaşadan en çok etkilenen elbette ki işte İran'mış, işte Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna gibi veyahut da Körfez'deki bombalanan ülkelerdir, ama bir de Japonya gibi, Avrupa Birliği ülkeleri gibi petrole, gaza bağımlı bir ekonomisi olan ülkeler bundan büyük bir zarar görüyorlar. Tabii bir yerde birileri zarar görüyorsa birileri de
kar ediyor.
Kar ediyor demektir. Ve dolayısıyla da bu işin en çok böyle yara alan, dokunanların başında da Avrupa, yani Batı Avrupa'nın sanayileşmiş ülkeleri geliyor. Bunlar da sesini, nasıl ki Körfez'deki ülkeleri yükseltiyorsa, onlar da sesini yükseltecektir. Ve haftaya bugün çok farklı bir şekilde bu savaşın evrildiğini de görebiliriz. Yani çok büyük sürprizler de gebedir diyebiliriz.
Hocam İran şu anda ve bu 7 gün içerisinde ağır yara aldı tabii. Saldırılar sürüyor. Saldırı dalgaları birbirini takip ediyor. Burada çok dikkat çeken bir saldırı oldu. İran'da bir kız okulu bombalandı. 160'ın üzerinde kız çocuğu, çocuk diyoruz bakın, hayatını kaybetti, vefat etti, katledildi bu saldırılarda, İsrail-ABD saldırılarında. Sorulunca işte biz yapmadık ya da araştırıyoruz gibi şeyler söylüyor muhataplar. Peki neden bir kız okulu hedef alındı İran'da? Bundan amaç neydi? Bir de şunu sorayım, herhangi bir başka bir ülkede, bırakın 160 dolayında insanın katledilmesini, birkaç kişi eğer öldürülmüş olsaydı dünya ayağa kalkardı. Acaba Gazze'deki çocuklar gibi İran'daki çocuklar da insan değil mi, çocuk değil mi, bunu da
evet,
eklemek isterim.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bundan 10 yıl kadar önce DAEŞ'in Fransa'da bir plajda tırla bir saldırısı olmuştu. 8-10 kişi ölmüştü sanırım. Yani dünyadaki bütün siyasi liderler, cumhurbaşkanı, başbakan seviyesinde Fransa'ya gittiler. Hepimiz yanınızdayız dediler. Aile fotoğrafı çektirdiler. Şimdi burada öbürü ada üstüne DAEŞ terörist. Siz şimdi devlet olarak terör işliyorsunuz. Yani bu İsrail olmuş, Amerika olmuş fark etmez artık. İkisi de aynı eli kanlı terör. Devlet terörü yapıyorlar. Yani oranın bir okul olduğunu, kız çocukların orada okuduğunu bilmemeleri mümkün değil. Binde bir bile ihtimal değil. Teamüden bilerek, isteyerek bunu yaptılar. Bunun en önemli sebebi İran'ın sağlıklı karar verme şeyini, iradesini yok etmek. Yani bir insana yapılabilecek, yani bir velayeti fakih makamında olan, yani cumhurbaşkanının, başbakanın, ordu komutanı çok çok üzerinde, yani en üst otoritesine siz suikast yapıyorsunuz. Diğer taraftan ay eş zamanlı olarak kız okuluna.
Hem de iki kez bombalanmış.
Evet. Şimdi bu zaten insanlık adına sayabileceğimiz ne varsa hepsini ihlaldir. Yani tuzun koktuğu, sözün bittiği bir yer bu kız okulunun vurulması. Şimdi acaba bu saldırıyı İran, Afganistan veya herhangi bir İslam ülkesi, bir Arap ülkesi yapsaydı ve karşı tarafta mesela bir Avrupalı, bir beyaz onlar ölseydi, İnanın yani nasıl ki 1940'lı yıllardan beri Yahudi soykırımı falan diye yani aradan bir 50-60 yıl geçmiş hala filmler falan yapıyorlar. Aynı şekilde yani biz sokağa çıkamaz hale gelirdik onların mahalle baskısı yüzünden. Ama ölen
Müslüman
bizim
olunca,
mahalleden evet. olunca hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bu da enteresan bir durumdur. Yani evet. bütün kırmızı çizgilerin artık çiğnendiği, Birleşmiş Milletler'miş, insan haklarıymış, işte uluslararası mahkemelermiş.
Kadın haklarıymış.
Kadın haklarıymış. Nerede hani bizim Türkiye'deki kadın hakları temsilcileri, feministler işte 6 Mart'ta yine çıkacaklar. Yani kadın evet. hakkı demek yani eşcinsellik veyahut da yani İslam'ın ne kadar yasak koyduğu şey şeyleri varsa. Mübah hale getirmek için böyle garip şeyler yapmak mıdır kadın haklarını savunmak? Yani işte evet.
Buyurun,
ben duymadım. Türkiye'deki bu tür...
Maalesef. Dünyadan da yok, Türkiye'den de yok maalesef. Görünmez bir hali almış durumda. Maalesef. Evet, hocam tabii İran kendisine yapılan saldırılara karşılık veriyor. Başta terör devleti İsrail'in kalbine yönelik saldırılar yapıyor. Tabii demir kubbeden geçenler ancak vurabiliyor. Bir de ABD'nin üstlerine, bölgedeki üstlerine yönelik saldırıları var. Körfez ülkelerine yönelik Katar, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, bu ülkelere yönelik İran, ben diyor size yönelik bir saldırı yapmıyorum diyor. Sizin ülkenizde bulunan ABD üstlerine bu füzeleri fırlatıyorum ifadesini kullanıyor. Fakat bu saldırılarda, misillemede ölen insanlar da oldu. Sadece ABD üsleri değil, otellerin vurulduğu, yerleşim yerlerinin vurulduğu da bir vaka. Ne dersiniz hocam? Körfez'e yönelik İran saldırısı kendisini daha fazla yalnızlaştırmaz mı bölgede? Doğru bir taktik mi? Dışişleri Bakanı bunun yanlış olduğunu söyledi Hakan Fidan. Siz ne söylersiniz? Buyurun.
Yani şimdi... İran eğer uçak gemilerine diyelim ki balistik füzeyle saldırırsa ve o uçak gemisini de batırdığını veya yaraladığını düşünelim. Amerika bütün gücüyle saldırdığında çok daha vahim şeyler olur. Şu anda aslında peşrev çekiyorum Amerika ile İran birbirine. Hı hı. Yani mesela... Biz İran'ın şu anda nükleer tesislerine bombardıman duyuyoruz. Askeri tesisleri vurmaya çalışıyorlar ama mesela rafinerilerinin, petrol tesislerinin vurulduğuna dair bir haber gelmedi. Halbuki çok açık bir hedeftir onlar. Yani bunlar şey bekleniyor. Yani sen benim canımı buradan yakarsan ben de senin canını buradan yakarım.
Öldürmeye yönelik değil, biraz daha can yakmaya yönelik.
Dize getirmeye yönelik. Evet. Yani aslında Amerika'nın istediği bir yönetim olmuş olsa rejimi de devirmek gibi falan da bir niyeti yok. Amerika'nın aslında en büyük oradaki hedefi Çin'e giden İran petrolünü, ki Çin hatırı sayılır bir miktarda, Venezuela'dan çok daha fazla bir miktarda petrolü İran'dan alıyor. İşte bu İran petrolüyle Çin arasındaki bağ kesmek, bir de İran petrolünü yuanla veyahut da kendi parasıyla yapıyor, yani doları kullanmıyor. Bu da bir kırmızı çizginin aşılmasıdır. Yani bunları kabul ettirebilse kolaylıkla çekilir. Yani İsrail'in ajandasıyla İran
Amerika'nınki farklı.
Birbirinden farklı. Yani bunu belirttikten sonra Körfez'deki üsler, mesela Katar'daki üs, CENTCOM dediğimiz Merkezi Kuvvetler Birliği'nin en büyük şeylerinden biri. Irak'ın kuzeyinde Erbil'deki üs, yani evet. bizim eski İncirlik'in fonksiyonunu onlar aldı. Yani İncirlik üssünde de şu anda Amerika
NATO.
Üssü değil, NATO'nun evet, evet. sadece lojistik olarak kullanılıyor. Oradan uçak falan kalktığı yok. Şimdi Bahreyn'de, Katar'da, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir otel vuruldu. O da evet. CIA'nin bölge ofisiymiş. Yani Mossad CIA'nin orada toplantılar yapıp şey yaptığı yer. Dolayısıyla sıradan bir otel değil orası.
Hatta arabulucu Umman, o da vuruldu.
Evet. Burada bir tek istisna olarak Aramco'nun ve Suudi petrol tesislerinin vurulmasında İran onu kabul etmiyor.
Biz
yani bunu diyor. Bu CIA'nin Mossad'ın işidir diyor. Yani Suudi Arabistan'la İran'ı karşı karşıya getirmek. Evet. Yani şöyle düşünelim. Siz Kuveyt'teki, Katar'daki radar sistemlerini, Amerikan üslerini vurmanız ayrı bir olaydır. Katar'ın doğalgaz LNG tesislerini vurmanız ayrı bir olaydır. Yani deniyor ki Katar'daki işte o 1 milyar dolara yakın bir değeri olan o uydu sistemlerini, haberleşme sistemleri, bütün o bölgeyi izleyen, denetleyen o üstteki bütün o radar sistemlerini İran bombaladı. Diyor ki ben bunu yaptım. Bunu inkar etmiyor ama o doğalgaz tesislerine ben saldırmadım diyor. Aramco'nun tesislerine ben, yani burada sapla saman birbirine karışıyor. Yani ben burada kayıtlara girmesi için söylüyorum. Şu an benim en büyük endişem, bu savaşta en büyük endişem Mescid-i Aksa'nın, Kubbetü Sahra'nın yani diyelim ki herhangi bir yerden atılan bir füzeyle
bombalanması ve yok edilmesi.
İşte bunu da İran'a fatura edilmesi gibi böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Evet. Yani bunu endişe olarak belirteyim. Çünkü bu tür ortamlarda, puslu ortamlarda at izinin it izine karıştığı bir dönemdir. Ve Mossad'ın en böyle profesyonel iş çıkardığı dönemlerdir bu dönemler. Yani bir işi yapar, suçu da başkasına atar. Yani yıllar yıllar önce 1993'te Uğur Mumcu suikastında Mossad yapıyor. Ama insanlar kahrolsun şeriat, kahrolsun İran diye de slogan atıyorlardı. Yani bu işler böyledir. Yani biri bir eylem yapar ama hiç alakası olmayan ülkeler birbirine düşerler burada.
Şimdi Körfez'deki bu misillemelerden dolayı çok büyük bir maddi zararın olduğu, kaybın olduğu ifade ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri mesela turizm gelirlerinden artık düşmeye başladı ve uçuşlar iptal edildi, havalimanı vuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri de İran'ın oradaki varlıklarını dondurma kararı aldı. Bu az önce bahsettiğiniz Amerika'ya bir baskı olur mu şeklinde bu kayıp Körfez ülkelerini Amerika'ya baskıya yöneltir mi sizce?
Yani Siyonist aklın şu andaki en büyük benim görebildiğim projesi şu. Bu İran'ın oradaki askeri üsleri bombalarken işte Mossad, CIA gibi karanlık ellerin o ülkelerin ekonomik can damarlarına yönelik yapmış olduğu bir takım karanlık faaliyetler neticesinde İran'la Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin kapışması tam böyle
İsrail'in işine gelir. Kamaşladığı
kaymaklı
bir şey
kadayıf olur. Usulca çekilirler. İşte size al sana Sünni Şii savaşı. Bölge kan revan olur. Yani şu anda böyle bir risk de var. İnşallah iş o noktaya varmaz. Çünkü İran'ın oradaki üsleri vurmasının kendince bir makuliyeti ve bir felsefesi var. Ama siz İran olarak Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisini vuruyorsanız bunun bir ne stratejik, ne akli, ne mantığı ki bu tamamen bu düşmanlığı artıran ve savaşı yaygınlaştıran bir şeydi. İran'ın şu anda yapmaması gereken şey savaşı yaymamak.
Evet. Şimdi hocam 12 gün savaşında da çok konuşuldu. Acaba İran Hürmüz Boğazı'nı kapatır mı? Bunun yaşanabilecek en kötü senaryo olduğu konuşuldu, tartışıldı. İşte burada bu savaşta 7 gün süren bu ve devam eden savaşta İran Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Geçmek isteyen gemiler olursa vuracağını ifade etti. ABD Başkanı Trump da diyor ki biz bu boğazı açık tutacağız, gerekirse donanmamız eşlik edecek gemilere diyor. Hürmüz Boğazı'nda neler yaşanıyor? Petrol fiyatları aldı başını gitti. Bundan sonra ne bekleniyor? Nasıl bir süreç bekliyor bizi?
Mesela 1990'daki Körfez Savaşı'nda Irak'ın kuvvet işgalinde Hürmüz'den çıkan petrol dünya petrolünün yarıya yakınını oluşturuyordu. Fakat şu anda alternatif hatlar teşekkür etti. Ancak şu an bile dünyada tüketilen petrolün, dünyaya arz edilen petrolün %20'si bu hattan çıkıyor. Yani İran, o Basra Körfezi'ne ulaşan limanları, İran'ın, Kuveyt'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın petrolünün büyük bir kısmı buradan tankerlere yükleniyor ve Hürmüz Boğazı'ndan özellikle de Çin başta olmak üzere Doğu Asya ülkelerine. Burada altını çizmemiz gereken bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hem petrol üretiminde hem de petrol tüketiminde birinci sırada gelen ülkesidir. Eskiden Texas petrolleri vardı, şimdi Alaska'dan da petrol çıkarıyor. Dolayısıyla Amerika kendi petrolünü aslında kendisi üretiyor. Yani Amerika'nın Orta Doğu'nun petrollerine ihtiyacı yok. Peki Amerika'nın buradaki derdi ne? Petrolün vanasını kontrol etmek, bir de parasını kontrol etmek. Yani bu vanayı ve parayı kontrol ettiği zaman da mesela dolarla satıyor Körfez ülkeleri petrolü. Diyelim ki Japonya'ya, Çin'e, Kore'ye, Güney Kore'ye paralar Amerikan bankalarına yatmak zorunda. Yani sistem böyle işliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'a diyor ki sana ne kadar silah satayım? Bakın şu anda İran'ın saldırısı karşısında aciz kaldılar ve Suudi Arabistanlı bir yetkili diyor ki Amerika'nın derdi diyor İsrail'i korumak diyor. Biz burada füzelerin altında kaldık diyor. Hiç umurunda bile olmadı diyor Amerika'nın. Evet. Üstelik şu anda bütün Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ın aldığı savunma sistemleri, uçakları, füzeleri, şeyleri İsrail'i dost olarak görüyor. Yani İsrail'den gelen bir füzeyi, İsrail'den gelen bir uçağı düşürebilme kapasitesine de sahip değildir. Çünkü yazılım ona göredir. Ve bunun bir sonucu olacaktır. Bakınız nasıl ki Gazze'de, Filistin'de o katliam olurken Katar görüşmeleri sırasında İsrail Katar'ı bombalamıştı, hedef almıştı. Demiştim bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bir dönüm noktasıdır. Hı hı. Bu hadiseden sonra da ikinci bir aşamaya geçildi. Bundan sonra Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'in petrol zengini, petrodolar olan ülkeler artık savunmasını tek başına Amerika'ya emanet etmeyecekler. Burada Çin ve Türkiye tedarikçi olarak yeni alternatif ülkeler olarak bu pazara gireceklerdir. Çünkü baktılar ki her şeyleriyle Amerika'ya güvenmenin kendilerine getirdiği sonucu gördüler. Yani bu toz duman kalktığında 3-5 ay sonra yani Türkiye'nin bu yönüyle de bir Körfez'de önünün açıldığını söyleyebiliriz Çin'le birlikte.
Peki hocam. Şimdi tamam Körfez ülkelerinde ABD üsleri var. İran oralara misillemede bulunuyor. Fakat dün itibarıyla Türkiye ve Azerbaycan'a da İHA ve füzeler düştü. Türkiye'ye Hatay tam olarak Hatay üzerinde imha edildi. İmha edilen savunma füzesi düştü. Kamışlı'ya asıl gönderilen füze düşmüş. Ve Azerbaycan'da özerk bölge Nahçıvan'da bir havalimanı vuruldu İHA saldırısında. Azerbaycan bugün büyükelçisini geri çekme kararı aldı bütün personelle birlikte ve çok sert tepki gösterdi. Yine Türkiye'de İran'ı uyardı bunun tekrarı olmaması konusunda. İran şunu söyledi ama hocam, yani biz Türkiye'yi karşımıza almak istemeyiz. Atılan füze Türkiye'ye atılmadı dedi ki muhtemelen Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki üslere gidiyordu o füze, evet. Genel kanaat bu yönde. Peki Azerbaycan'a, gene İran biz Azerbaycan'ı hedef almadık dedi. Burada amaç neydi? Acaba içeride o İsrail'in satın aldığı kişilerin bir oyunu olabilir mi? İşte İran içerisinde, askeriye içerisinde ne söylersiniz hocam?
Türkiye'ye yönelen balistik füzeyle Nahçıvan'a düşen drone'u birbirine karıştırmamız, evet, lazım. O balistik füzeler dağlık bölgelerde ve çok tahkim edilmiş alanlarda ancak oraya devrim muhafızlarının girebildiği, yani direkt Hamane'ye bağlı özel birliklerin. Dolayısıyla onun öyle CIA'nin, Mossad'ın falan eliyle gelmiş falan diyemeyiz. O tamamen o İran devlet iradesi tarafından gönderiliyor. Fakat füzenin rotası incelendiğinde İran'ın kuzey doğusundan, o İran-Azerbaycan bölgesinden ateşleniyor. Irak, Suriye'yi geçiyor. Bizim Hatay üzerinden iki tane şey var. Zaten İncirli'ye rotası, yani füze giderken herhalde
dönmeyecektir.
45 derece açı yapı dönecek hali yok. Ya Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü veya Girit'teki Amerikan üsleridir. Yani Girit veya Kıbrıs'ta o füzenin şey, fakat giderken bizim Hatay güneye doğru çıkıntı olduğu için Hatay üzerine de geçtiği görünce NATO, zaten NATO'nun vurduğu füzenin parçaları bizim dört yola düştü.
Evet.
Ve enteresandır, NATO birdenbire kükredi. Türkiye bizim üyemiz, müttefikimiz, Türkiye'ye yapılan saldırı bize yapılmıştır. Yani
Allah 5. Allah, maddeyi dedi, mi harekete geçirmeye çalıştılar
şimdi,
acaba?
Daiş Cerablus'ta, Azez'de,
evet,
Antep'in, Kilis'in hemen burnumuzun dibinde bayrak saldırdığın, astığında Türkiye'de böyle bombalar patlayıp her defasında 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi hayatını kaybettiğinde bu NATO, Almanya, evet, Amerika patriot füzelerini söküp götürmüştü bizden.
İspanya'nınki kalmıştı.
Bakınız,
ekleyelim.
Yani Türkiye can havliyle, evet, yani bu DAEŞ'le, terörle mücadele ederken füzeleri, patriotları söküp götürenler şimdi birdenbire Türkiye'yi savunma pozisyonuna geçtiler. Burada aslında Türkiye bir konu mankeni konumunda. Yani İran'a karşı işte bunu bir bahane edip bir şekilde bir pozisyon alabilir miyiz şeydir. Türkiye devlet aklı da bunu gördü. Yani İran'dan ateşlenen füze, hı-hı, diyor ama Türk hava sahasının biz ne şekilde olursa olsun kullanılmasını istemiyoruz diye de nota verildi. Azerbaycan'dakine gelince, yani bakın, o balistik füze çok pahalı bir füzedir ve şu anda Tel Aviv'e düşen veyahut da hasara sebep olan
füzeler süper, bunlar işte.
Bunlar esas zaten yok, hı-hı, etmek istedikleri füzeler bunlar. Fakat bir de dronlar vardı, 20-30 bin dolarlık ve kamikaze dronları diyoruz biz bunlara. Bunlar çok basit bir şekilde herhangi bir sahradan, yani açık bir alandan ateşlenebilir. Ve bunun %99'a yakın bir şeyle, yani bu CIA veya Mossad'ın İran içerisinde, ki İran o 12 gün, hı hı, saldırıları başladığında füze rampalarını İran'ın içerisindeki dronlar vurdu. Evet. CIA'nin dronları.
Yani, İran'ın içinde Siyonist İsrail İHA tesisi kurmuş adeta.
O tesisten, evet, hiç mi saklayabildikleri, evet, İHA'ları, SİHA'ları, hı-hı, kalmadı. Dolayısıyla İran'ın içerisinden atıldığı doğrudur.
Evet.
Fakat onu atan el İran olamaz. Çünkü böyle bir dönemde Türkiye ile veya Azerbaycan'la neyin kavgasını, yani bizim şu anda İran'la
bizim dostluğumuza ihtiyaçları var değil
yok
mi?
Yani, evet, biz sadece olayın usuletle çözülmesini, hı-hı, istiyoruz. Azerbaycan deseniz, Azerbaycan şu anda yeni Karabağ meselesini çözdü. Türkiye, biraz da İsrail'in orada parmağı, hı-hı, vardır. İsrail'le ilişkileri çok iyidir. Şu anda yeni bir devlet olduğu için, bak, Türk devlet aklı olayı gördü ve dedi ki biz karşılık verme hakkımızı saklı tutmakla kaydıyla, evet, bizim bir daha hava sahamızdan böyle bir şey görmek istemiyoruz. Evet, niyetinizi anladık ama yine de biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Fakat Azerbaycan'ın verdiği tepki çok
aşırı oldu.
Aşırı oldu. Yani gerçekten İran devletinin öyle bir saldırı yaptığını kabul ediyorlar. Fakat mahir kaynağın
kimin işine yarayacağına
yani
bakalım.
Bir yerde bir evet, bomba patlamışsa o kimin işine yarıyorsa onu araştırmak lazım.
Evet.
Burada problem şu. Her türlü sofistike füzeleri, uçakları, bombaları var. Ama yürekleri yok. Cesaretleri yok.
Evet.
Karada savaşacak askerleri yok. Ne Amerika'nın ne de, hı-hı, İsrail'in. Dolayısıyla taşeron arıyorlar. İşte
evet, tam da bu noktada
Suriye'de YPG'yi, PKK'yı buldulardı. Şimdi de
Pejak'ı buldular.
Pejak'ı buldular ama Pejak da artık akıllandı. Onların da kendi içerisinde, hı-hı, takları var. 3-4-5 tane fraksiyonu var bu.
Evet.
Bunlar içerisinde mesela o Süleymaniye çevresinde Bafal Talabani'nin de bu işin içerisinde olduğu kesim Kirmanşah bölgesine bir takım operasyonlar yapmaya hazırlanıyor. Ancak yine bizim Barzani bölgesinde olsun bazı Pejaklılar, evet, şunu görüyorlar. Rejimin yıkılma İhtimali olursa devreye girecekler. Aksi takdirde İran bunları kiklik gibi avlar. Onlar da artık
uyardı zaten.
Başlarına geleceğin, evet, ne olduğunu biliyor. Suriye'de nasıl dımdızdak yalnız kaldıklarını, Afganistan'da, hı-hı, nasıl Amerika'nın bir anda sattığını. Yani bu batılı ülkeler menfaatleri bittiği yerde satıyorlar. Bunlar da bu kaçıncı, hı-hı, satış olduğunu, evet, bildikleri için temkinli hareket ediyorlar. Bir taraftan Pakistan sınırında Belucileri hareketlendirmeye çalışıyorlar. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. İran'da 35 milyon civarında, yani 90 milyonluk İran'da 35 milyon civarında Türk nüfus vardır. Yani Azerbaycan Türklerinin yanı sıra orta kesim ve Kaşkay Türkleri vardır. Türkmenistan sınırına yakın Kopet Dağları'nda Türkmenler vardır. Yani bu Türk nüfusu İran rejimine karşı herhangi bir rejimi değiştirme gibi dertleri yok. Sebep şu, 1000 yıla yakın İran'ı Türkler yönetmişlerdir. O Pehlevi hanedanlığı döneminde Fars ırkçılığı yapılmıştır. Yani şu andaki işte İran Şii şeriat rejimi etnisiteler arasında çok fazla önceki şahlık dönemine kadar ırkçılık yapmıyor.
Hamenei'nin babası Türk.
Hamenei'nin babası Türkçe biliyor, konuşuyor. Anne tarafından Ezidi veya Fars olduğu söyleniyor. Ve Hamenei için de şunu parantez içerisinde söyleyeyim. 1939 doğumlu.
Evet.
Kanser hastası ve muhtemelen yani
ömrünün son demleri. Evet.
Fakat İsrail ve Amerika bir devletin başını öldürdük diye seviniyorlar ama o nefret, bakınız şu 40 günlük yas bitsin, bir bakacaksınız Afganistan'daki bir Şii Brezilya'daki bir Yahudi'yi öldürmüş. Yani bu kan davası bitmeyecektir. Bakın burada söylüyorum, yani bir Lübnan Şiisi, bir Yemen Şiisi, sadece İran değil bir Iraklı Şii dünyanın hiç ummadığınız bir yerde bunlara intikam saldırısı yapacaklar. Bunlar bunu farkında değiller. İkinci bir Kerbela gibi göreceklerdir. Yani o 12 gün savaşlarına falan benzemeyecektir. Yani öyle bir suikast olmasaydı, Hamenei hak vaki olup doğal şekilde ölmüş olsaydı böyle bir şey olmayabilirdi ama İran'ın bütün şehirlerini bombalamaktan çok daha fazla bu Hamenei'nin öldürülmesi, bu Siyonistlere, Amerika'ya karşı bunun faturası çok uzun vadeli olacaktır. Yani ben bunu siyasi olarak, oradaki inanış, dini inanış olarak baktığımızda bunu göreceğiz inşallah.
Şimdi hocam Lübnan'la devam edelim. Terör devleti İsrail Hizbullah'ı bahane ederek şimdi Lübnan'a çok ağır saldırılar gerçekleştiriyor. 500 bin nüfusluk bir 4 mahalleyi boşaltın uyarısı yaptı. Güya Hizbullah hedeflerini ya da Hizbullah depolarını vurduğunu söylüyor ama yine bir Gazze'de yaşananlara benzer, işte burayı terk edin, oraya gidin, buradan gelin şeklinde bir dram maalesef Lübnan'da da yaşanıyor, yaşanacak gibi görünüyor. Lübnan için neler söylersiniz? Buradan devam edelim.
Şimdi Lübnan'ın demografik yapısına baktığımızda kabaca 1/3 Şii Araplardan oluşuyor, 1/3 Sünni Araplardan. Daha çok bu Filistinlerin göçüyle çoğaldı Sünni Araplar. 1/3 de Katolik Maruni, Ortodoks Ermeniler vesaire, değişik etnik gruplar burada vardır. Dürziler de dahil olmak üzere. Şimdi Şiiler Beyrut'ta ve Litani Nehri çevresinde, yani İsrail sınırına yakın bölgelerde, köylerde ve başkente kadar olan kesimde yaşıyor. Beyrut'un da güney mahallelerinde. İsrail'in yapmak istediği şey tıpkı Gazze'leştirmek. Özellikle Litani Nehri'ne kadar olan Lübnan'ın güneyi, İsrail'in kuzey sınırı. Nasıl ki Suriye'nin o rejim değişikliği sırasında o
Golan Tepeleri,
o aradan Golan'da biraz daha alanını genişletti. İşte buradaki bu kaostan, kargaşadan fırsat bilerek sınırda şu anda beton bariyerlerle falan bekleyen İsrail tankları var. Onlar ekranlarda görüldü. Yani diyorlar ki işte şu köyleri, şu kasabaları, şu bölgeleri boşaltın, bombalayacağız. Normal sivil halk oradan kaçmak zorunda kalıyor. Şu anda 350 bin kişi yer değiştirmiş birkaç gün içerisinde. Evet. Ve evsiz, barksız insanlar sokaklarda veya arabaların içerisinde kalmaya çalışıyor. İşte bu fırsattan istifade ederek İsrail'in ilk hedefi sınırdan Litani Nehri'ne kadar olan Lübnan'ın en güney uç kısmını oldu bittiyle defakto bir şekilde tampon bölge ilan edip işgal etmek istemesi. Hizbullah'ın o 2006-2007 çatışmaları sırasında o tünellerden gelip İsrail askerlerine karada çok büyük zararlar verdirmişlerdi. Şu an oradaki tüneller ne alemde? Hizbullah kara olarak,
gücü olarak ne durumda?
Bir evet. zayiat verdirebilecek mi bilmiyoruz. Çünkü hava üstünlüğü tamamen İsrail ve Amerika'nın elinde. Çünkü ne bir hava savunma sistemleri var ne de karşı koyabilecek güçleri var. Attıkları füzeleri de
Demir Kubbe imha ediyor.
%90'a yakını evet. imha ediyor. Dolayısıyla burada bir aziyet söz konusu. İşte Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin evet. katmanlı bir şekilde kurmuş olmasının önemi buradan ortaya çıkıyor. Hı hı. Türkiye önce kendi hava sahasını arkasından Suriye'den başlayarak bölgedeki müttefik ülkeleri şemsiyesi altına alarak yeni bir bölgede düzen kurmak zorunda. Aksi takdirde bu İsrail'in haydutluğu bitmeyecektir, sona evet. ermeyecektir. Ve Türkiye olarak da kendimize çok güvenmeyelim. Yani Türkiye'nin elbette ki şu anda hava savunma sistemleri bölgede en güçlü. Askerimiz, komandomuz,
maşallah. İHA'larımız, SİHA'larımız vesaire.
Her şey. Fakat evet. bizdeki hainler İran'dan daha çok.
O da bir gerçek.
Bunu bilmemiz lazım. Yani Türkiye'de, evet. Türkiye'nin içerisinde yani nasıl ki Abdülhamit gitsin de bu ülke ne olursa, olsun dediği gibi şu anda Erdoğan gitsin de gerekirse Trump gelsin, Netanyahu gelsin bizi bombalasın diyebilecek tiniyette.
İnsanlar da yok değil
insan
maalesef.
Var ve bunlar her türlü onlara lojistik desteği de verirler. Yani hı hı. Türkiye'nin de böyle bir derdi evet. var. Bunu da unutmamak gerekiyor.
Hocam kısa kısa gidelim. Trump Oval Ofis'te bir dua seansı yaptı. Ona dokunarak böyle dualar ettiler, kutsadılar. Bu ne anlama geliyor? Buradan devam edelim.
Epstein'le başı sıkışan, hı hı. çünkü her türlü pisliği, şirreti yapan ve bunun kasetleri de
evet.
bu Siyonist ve Netanyahu'nun elinde olduğu için ipliğini pazara çıkarırız diye normal şartlarda Trump tüccar bir adamdır. Ama İran'ı bombalamanın ona herhangi bir maddi kazancın olmadığını o da biliyor. Fakat savaşa zorlandığı gibi şimdi aynı ekip o Oval Ofis'te görülen o kravatlı takım elbiseli kişilerin çoğu papazmış zaten. Hmm. Dolayısıyla şu anda da ona biraz da böyle pof poflanmayı sevdiği için ona sen artık Tanrı'nın Armagedon'u yani Tanrı'yı kıyamete zorlayan kişisin evet. gibisinden de biraz da böyle nabza göre şerbet verip onu biraz daha bu savaşta evet. ön almaya yönlendiriyorlar maalesef.
Peki. Çin ve Rusya İran'ı sattı mı sizce hocam?
Çin ve Rusya İran'ı satmadı. Satması da beklenemez. Ancak şunu diyelim. İran'ın şu anda füzelerinin isabet derecesi artmaya başladı.
Hmm.
İran'da bu kadar kısa süre içerisinde bu 12 gün savaşından sonra bu kadar füzeyi ateşleyebilmesi falan özellikle Çin'den teknik ve lojistik evet. destek aldığının bir
işareti.
Ayrıca Çin için evet. İran önemli bir petrol tedarikçisidir. Bu nedenle
kaybetmek istemez.
Ancak Çin'in böyle direkt müttefiklerini savunmak gibi bir adeti yok. Yani hı hı. cephede gidip nasıl ki biz Katar'da asker gönderdik dedi ki darbeyi önleyeceğiz ve ki o da bir CIA Mossad operasyonu olduğu ortaya çıktı. El Temim'in evet. darbe girişimi 5-6 yıl önce. Yani Çin'in böyle bir adeti yok zaten. Hiçbir müttefikini evet. korumak için asker gönderme falan yok ama perde gerisine lojistik destek verdikleri söylenebilir. Hı
hı. Bu arada İspanya'yı da tebrik edelim. Trump'a ABD'ye üstlerini kullandırmadığı
evet,
için.
Bir İspanya evet. bir Türkiye zaten evet. şu anda başat olarak meydan okurlar bu emperyalist siyonistlere.
Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.